Ayrım 58, sayfa 597. Mahan le Vale Çağdaş Fotoğraf Müzesi eskiden fabrik olarak kullanılmış 19. yüzyıldan kalma sağlam görünümlü tuğla bir yapının içindeydi. İşçilerin kanter içinde kalarak inşa ettiği ve günümüzde insanların sanat yaptığı branş atölyelerine dönüştürülmüş şu mekanlardan biriydi. Çağdaş sanat müzeleri, konser salonları, bedensel sanat faaliyetlerinin yapıldığı alanlar. Anais bu tarz yerleri sevmiyordu. Ancak bu yapının esaslı bir görünümü vardı. Ön cephedeki alınlıklar, süslemeler, açık renkli çerçeveler asil bir zanaat işçiliğini gösteriyordu. Fayans süslemeler yapıya İstanbul Boğaz içindeki vapur iskelelerinin sevimli havasını veriyordu. Anais, Solinas'ın adamlarını ekmekte hiç zorluk çekmemişti. Saat 15'te onlara Medine Malouy cinayetiyle ilgili talimatlar verdikten sonra kahve alma bahanesiyle çıkmış, sonra asansöre binmişti, hepsi o kadar. Bir rozeti ve bir arabanın anahtarları vardı. Arabayı park yerinde bulmak için uzaktan kumandaya basması yeterli olmuştu. Adrenalin yorgunluğunu alıyordu. Bekçileri tarafından yürütülen iş konusunda boş hayallere kapılmıyordu. Bunun pek de önemi yoktu. İnatçı kafasında her şeyi daguerreotipiye bağlamıştı. İçerisi ahşap zemini ve vernikli direkleriyle talaş, zamk ve taze boya kokan 300 metrekareden daha geniş tek bir salondu. Bir sergi hazırlığı vardı. Kesinlikle onu ilgilendiren bir sergi. Bir fotoğraf sanatçısının Daguerreotipi Vakfı'nın başkanı Mark Simonis'in sergisi. Açılış yarındı. Eserleri asılırken sanatçıya rastlamayı umut ediyordu. Talaşların arasında diz çökmüş veya taburelerin üstüne çıkmış, ilgisiz işçilere bağırıp çağıran iri yarı bir adam görünce hedefini bulduğunu anladı. Tiradını bitirmesi için zaman tanımak amacıyla ağır adımlarla ona doğru yürüdü. Göz ucuyla şimdiden asılmış çerçevelere göz attı. Daha iyi görmek için durdu. Daguerreotipi yöntemiyle çekilmiş fotoğrafların reprodüksiyon kitaplarında algılayamadığı bir özelliği vardı. Bunlar aynıydı. Gümüş veya altın kaplı, her şeyi yansıtan parlak yüzeyler. Bu özgünlük katili cezbediyor olmalıydı. Eserine, cinayetine hayranlıkla bakarken kendisini de görüyordu. Anais, illüstrasyonların özgünlüğünü de fark ediyordu. Ancak burada doğal ışıkla güçlendirilmişlerdi. Gölge ve ışık, elektrikten geçirilmiş açık ve koyu bir dağılım şeklinde birbirine karışıyorlardı. Görüntü dikdörtgendi, ancak ışıklandırılmış bölüm daha ziyade grimsi bir pusun altında kalmış gibi ovaldi. Sessiz filmlerin titrek, sarsak görüntülerinin sevimliliği vardı. Belirgin bir çarpıcılıkla patlayan orta bölüm neredeyse gözleri rahatsız ediyordu. Derin bir bıçak kesiğini andırıyordu. Simonis çağdaş portreler çekiyordu. Müzisyenleri, akrobatları ama aynı zamanda borsacıları, sekreterleri, emlakçıları da. Modern giysileri içinde 19. yüzyıldan fışkırmış gibi duran bir ışık altında. Tuhaf bir etkisi vardı. İnsan bir anda şimdiki zamanın çok eski, bir asırdan çok daha eski olduğu ve çoktan sona erdiği, belirsiz bir geleceğin içindeymiş gibi bir duyguya kapılıyordu. Siz burada ne arıyorsunuz? İri yarı fotoğrafçı tam önünde duruyordu. Kızgın bir hali vardı. Anais, yaşadığı bir anlık tereddüt boyunca adamı inceledi. Boyu 1.90'dan uzundu. Ağırlığı ise rahat rahat 110 kilonun üstündeydi. Kendini hayatın kollarına bırakmış ve mermer bir sütundan ziyade bir yağ yığınını andıran 50'li yaşlarda bir dev. Balıkçı yaka siyah bir kazak ve patates çuvalını andıran devasa bir kot pantolon giymişti. Anais bu balıkçı yaka kazağın sebebini tahmin ediyordu. Adam kurbağa iriliğindeki guatrını gizlemek istemişti. Simonis yumruk yaptığı ellerini beline koydu. Bana cevap vermeyecek misiniz? Anais zorlukla gülümsedi. Özür dilerim, adım Anais Çatelet, polis başkomiseri. Cevap etkisini gösterdi. Adam gerildi ve yutkundu. Anais adamın iki katı olmuş boynunun bir ceylanı yutan devasa bir boğa yılanı gibi önce şiştiğini sonra indiğini görebiliyordu. Kaygılanmayın, sadece daguerreotipi tekniği hakkında bazı şeyler öğrenmek istiyorum. Adam gevşedi, omuzları düştü. Guatr'ı dinlenmeye geçti. Rende ve çekiş seslerinin gürültüsünü bastırmak için sesini yükselterek Anais'in dinlemediği teknik bir söylev vermeye başladı. Anais'in asıl ilgilendiği konuya geçmeden önce adamın 5 dakika kadar konuşmasına izin verdi. Adam konuşurken Anais lehte ve aleyhte bir durum değerlendirmesi yapıyordu. Katil o olabilir miydi? Güçlüydü ama kesinlikle hızlı değildi. Onu bir boğanın başını keserken veya bir evsizi hadım ederken gözünde canlandırabiliyordu. 5 dakika dolmuştu. Özür dilerim diyerek adamın lafını kesti. Size göre Fransa'da daguerreotipi tekniğiyle ilgilenen kaç kişi vardır? Onlarca. Tam olarak kaç kişi? 40 kadar. Ya Île-de-France'da? Yaklaşık 20 kişi. Listeyi bana verebilir misiniz? Obez ona doğru eğildi. Anais'ten rahatlıkla 20 santim daha uzundu. Hangi sebeple? Soruları sadece polislerin sorduğunu bilecek kadar film izlemişsinizdir. Polisler cevap vermez. Simonus tombul elini salladı. Özür dilerim ama elinizde savcılık izni gibi bir şey var mı? Savcılık izni çok kolay. Eğer bir savcı tarafından imzalanmış evrak istiyorsanız yanımda yok. Onunla geri gelebilirim. Ancak bu benim çok değerli vaktimi kaybetmeme neden olur ve bana inanın heder edilmiş her dakikayı size ödetirim. Adam yeniden yutkundu. Boğa bir kez daha sindirime geçmişti. Salonun dip tarafına doğru belli belirsiz bir hareket yaptı. Listeyi basmak için ofisime gitmem gerekiyor. Gidelim. Simonis çevresine göz attı. İşçiler olana bitene kayıtsız bir şekilde çalışıyordu. Sünger taşları parlatıyor, matkaplar deliyordu. Havada akkor haline gelmiş metal kokusu vardı. Simonis şantiye alanından ayrıldığına üzülmüş gibiydi. Yine de salonun dip tarafındaki camlı ofise doğru yöneldi. Anais de peşinden. Sizi uyarıyorum. Tüm dagerriotipi sanatçıları benim vakfıma kayıtlı değil. Tahmin ederim. Ancak onları bulmak için başka yöntemlerimiz var. Birlikte dagerriotipi tekniğinde kullanılan malzemeleri tedarik edenlerle temasa geçeriz. Birlikte mi? Anais adama göz kırptı. Dedektifçilik oynamak hoşunuza gitmez mi? Boğa bir kez daha kıpırdandı. Anais bunu bir rıza gösterme belirtisi olarak kabul etti. Bir saat sonra iki ortak Paris bölgesindeki ve tüm Fransa'daki dagerriotipi sanatçılarının eksiksiz bir listesini çıkarmıştı. Malzeme tedarikçileriyle vakıf üyelerini karşılaştırarak Île-de-France'dan 18 ve Fransa'nın diğer bölgelerinden ise 20'den fazla sanatçının ismini not etmişlerdi. Yarın akşamdan önce Anais Paris'tekileri ziyaret edebilmeyi umuyordu. Diğerlerine gelince onları da daha sonra düşünürdü. Bu listedekilerin hepsini tanıyor musunuz? Hemen hemen evet dedi fotoğrafçı istemeye. Bu isimler arasında size şüpheli gelen biri var mı? Ne konuda? Cinayet. Adamın kaşları yukarı kalktı, sonra yanakları oynadı. Hayır, asla. Bu herifler içinde şiddet içeren fotoğraflar basan biri var mı? Hayır. Alışılmışın dışında fotoğraflar, mitolojik fotoğraflar. Hayır, sorularınız çok saçma. Dagerriotipiden söz ediyorsunuz, öyle değil mi? Kesinlikle. Bu teknikle süjenin birkaç saniye boyunca kesinlikle hareketsiz durması gerekir. Hareketli bir sahneyi tespit etmek imkansızdır. Ben natürmortlardan söz ediyorum, cesetlerden. Simonis alnını sıvazladı. Anais adama doğru bir adım attı ve onu cama doğru geri itmeye zorladı. Üyelerinizin birinin başı adaletle derde girdi mi? Hayır, yani bilmiyorum. Tuhaf fikirleri olanlar? Hayır. Psişik rahatsızlık çekenler? İri yarı herif cevap vermeden Anais'e dik dik baktı. Kendini canlı ofisinde akvaryumuna hapsedilmiş bir balina gibi hissediyor olmalıydı. Anais esas konuya geçti. Anladığım kadarıyla kimya sizin teknikte önemli bir rol oynuyor. Elbette. Önce iyot buharı ardından da civa buharı aşamaları var. Sonra bu evrelerde kan da kullanılabilir mi insan kanı? Soruyu anlamadım. Kan diğer maddelerin yanı sıra demir oksit de içeriyor. Böyle bir bileşik kimyasal dönüşümlerin birinde kullanılabilir mi? Mesela son aşamada görüntünün üstüne altın klorür bağlarken. Mark Simonis afallamıştı. Anais'in belli ettiğinden çok daha fazla şey bildiğini anlıyordu. Belki, bilmiyorum. Bu isimler arasında daha önce bu tarz araştırmalar yapmış biri var mı diye sordu Anais listeyi uzatırken. Elbette yok. Diğerlerinden daha bilgili kimyacılar, organik maddeleri tercih edebilecek dagerriotipi sanatçıları, ben hiç duymadım. Teşekkürler Monsieur Simonis. Odadan çıkmak üzere arkasını döndü. Adam onu kolundan tuttu. İçimizden birinin cinayet işlediğinden mi şüpheleniyorsunuz? Anais bir an tereddüt etti. Sonra birden otoriter ses tonundan vazgeçti. Açıkçası bilmiyorum. Bu sadece tahminlere dayalı bir şey. Çevresine, raflarda duvarın civa şişelerine, iyot ve brom kutularına baktı. Sizin şu buharlarınızdan bile daha belirsiz. 5 dakika sonra müzenin park alanında Paris banliyö haritasını inceliyordu. İsim ve adres listesine göre güzergahını saptamaya çalışıyordu. Cep telefonu çaldı. Solinas. Cep telefonunun avucunda tarttı ve izlenip izlenmediğini düşündü. Onu Fleury çıkışında bir kenara atmalıydı. 5. çalışta bir patlama beklermiş gibi gözlerini kapatarak telefonu açtı. Gerçekten de sen bugüne kadar gördüğüm en rezil kaltaksın. Mecburdum. Başka bir ipucunun peşinden gitmem gerekiyordu. Hangi ipucu? Sana söyleyemem. Sen bilirsin. Tehditler artık beni korkutamaz. Ya soğumaya başlamış iki ceset? Kim? Henüz kimlikleri saptanmadı. Pahalı siyah takımlar giymiş iki herif. Biri 1.45'likten çıkan iki mermiyle öldürülmüş, diğeri suratına saplanmış bir cam parçasıyla. Roket Sokağı 188 numarada bir atölye evde bulundular. Kiracısı Arnaud Chaplin adında biri. Sana bir şey ifade ediyor mu? Hayır diye yalan söyledi Anais. Beynindeki bütün kanın çekildiğini hissediyordu. Arabaları 2 blok ötede Breguet Sokağı'nda bulundu. Siyah bir Q7. Plakası 360-643-AP33. Hala bir şey ifade etmiyor mu? Anais nöronlarının yeniden bağlantı kurmasını beklerken sessizliğini koruyordu. Demek Freire bir kez daha kurtulmuştu. Onun açısından tek iyi haber bu cesetlerdi. İlk gözlemlere göre atölye evin kiracısının eşkali Yanus'unkine uyuyor. Senin nasıl haberin oldu diye sordu kontak anahtarını çevirirken. Koridorda yapan boş boğazlıklardan. Emniyetin duvarları sünger gibidir, her şeyi emer. Dava kime verildi? Cinayet büroya. Ama savcıyı arayacağım. Bu olaylar Montalembert sokağındaki çatışmayla bağlantılı. Bana vereceklerdir. Bunu kanıtlayabilecek misin? Dava bana verilirse kanıtlarım. Cesetler nerede? Sence? Tabii ki adli tıpta. Adli tıbbın nerede olduğunu bilmiyordu ama bulacaktı. Orada buluşalım mı? Bana ne yaptığını bilmiyorum diye güldü Solinas. Beni rezil ettin ama senden vazgeçemiyorum. Belki de bir sadomasoşist ilişki içindeyiz. Yarım saat içinde ben yoldayım, seni orada bekliyorum. İki fetüs, iki minik astronot gibi amniyon sıvısının içinde yüzüyor. Kan ile suyun, hava ile ruhun arasında. Tüy gibi hafifler, üst üste binmişler. İlki daha büyük. Böyle olmasına rağmen yukarıda yüzen o. İkincisi rahmin dibine büzülmüş, bilezik. Üzerlerinde bir damar ağı, uzay istasyonlarında yer çekimsizlikle yetiştirilen bitkilerin kökleri gibi uçuşarak arabesk desenler uzun izler oluşturuyor. Bir sorunumuz var. Bir muayenehane. Doktor masanın diğer tarafında duran adam ve gebe kadına bakıyor. Neredeyse beyaza yakın sarı saçları olan genç bir kadın ve kocaman sakalı olan bir adam. Odaya sonbahar renkleri hakim. Kırmızı, toprak rengi, altın parıltıları olan kahverengi. Sadece cilalı ahşap ve erguvan kırmızısı duvar rengi. Ne sorunu? Ellerini şiş karnının üstünde kavuşturmuş olan kadın, korkusunu bastıran saldırgan bir ses tonuyla sormuştu. Slav tipi var. Çıkık elmacık kemikleri, kedi gözleri. Güneş ışığında parıldayan ince telli saçlar. Göğsünde hamilelik sebebiyle şişmiş memelerinin arasında parlayan bir haç var. Adam Slav tipinin erkek versiyonu. Oduncu gömleği, geniş omuzlar, gür sakallar. Pulluk demirini andıran bir çeme. Doktor huzursuz oldu. Uğursuz bir yüzü var. Genç ama daha şimdiden neredeyse hiç saçı kalmamış. Baş döndürücü, takıntılı bir düşüncenin yeşerdiği parlak alnı, kemikli bir suratın uzantısı gibi. İnce dudaklarından ruhsuz yavan kelimeler dökülüyor. Sizi temin ederim diyerek gülümsüyor. Bu çok sık rastlanan bir durum. Sorun ne? Bildiğiniz gibi monokoryal bir gebelik yaşıyorsunuz. Kadınla adam bakışıyor. Fransızcamız pek iyi değil diye mırıldanıyor kadın üzüntüyle karışık güçlü bir aksanla. Özür dilerim, kimse bu Fransızcayı anlamıyor. İkizlerinizin monozigot olduğunu söylemek istiyorum. Yani döllenmiş tek yumurtadan çıkmışlar. Bunu size daha önce de birçok kez söylemiş olmaları gerekir. Aynı kese içinde ve aynı plasentayı paylaşarak gelişiyorlar. Yani aynı kaynaktan besleniyorlar demek istiyorum. Yani normal olarak her fetüs kendi damar ağıyla plasentaya bağlıdır. Bazen bu damarlanmaların karıştığı ve iki çocuğun aynı damar ağını kullandığı durumlar da söz konusu olabilir. Bu durum anastomoz olarak adlandırılır. Bu tür vakalarda bir dengesizlik riski vardır. Birinin beslenmesi diğerinden fazla olabilir. Benim karnımda da olan bu mu? Doktor evet anlamında başını sallıyor. Vakaların %5 ila 15'inde bu sorun görünür. Size göstereyim. Ayağa kalkıyor ve arkasındaki bankonun üzerinden bir sürü ekografi alıyor. Karı kocanın görebilmesi için masanın üstüne koyuyor. Bu embriyo diğerine göre daha fazla gelişmiş. Kardeşinin aleyhine besleniyor. Ama durum farklı bir evrim de gösterebilir. Anne gözlerini ekografilere dikiyor. Bunu kasten yapıyor. Sözcüklerin dişlerinin arasından ıslık gibi çıkmıştı. Kardeşini öldürmek istiyor. Doktor ellerini sallıyor ve yeniden gülümsüyor. Hayır, hayır, hayır. Sizi temin ederim. Çocuğunuzun bunda hiçbir suçu yok. Bunu sadece kan damarlarının oynadığı bir oyun. Burada damarlanma gayet net görülüyor ve baba doktorun sözünü kesiyor. Tedavisi var mı? Maalesef yok. Tek bir çözüm var, beklemek. Damarlanma doğal yollarla düzelebilir. Bunu kasten yapıyor diyor anne yine alçak sesle. Bir yandan da haç çıkarıyor. Kardeşini öldürmek istiyor, o bir şeytan. Şimdi anne ile baba arabada. Baba koparmak istercesine tuttuğu direksiyonun başında arabayı sürüyor. Kadın karanlıkta göz bebekleri büyümüş bir kedi gibi yola bakıyor. Yeniden doğum uzmanının muayenehanesi. Üzgünüm, durum gittikçe kritikleşiyor. Doktorun artık gülümseyecek takatı yok. Gerçeklerden kopmuş kadın karnının üstüne koyduğu ellerine bakıyor. Yüzünün cildi bir parçaman kağıdı kadar ince. Şakaklarının altında mavi damarları görünüyor. Çalışma masasının üstünde yeni ekografiler var. İki fetüs dizlerini karnına doğru çekmiş. Biri diğerine göre rahmin üçte ikisini işgal ediyor. Kardeşini önemsemez gibi bir hali var, hükmedilen. Hala daha çok besleniyor. Daha net konuşmak gerekirse plasenta kanının neredeyse tamamını o tüketiyor. Bu hızla giderse birkaç haftaya kalmaz diğeri ölür. Ve ne yapılabilir? Doktor ayağa kalkıyor. Bir an için pencereden dışarı bakıyor. Oda iyice kırmızı ve altın sarısı görünüyor. Seçim sizin. Ya her şeyi doğaya bırakacaksınız ya da bir an tereddüt ediyor sonra karı kocaya dönüyor. Artık kadına hitap etmiyor. Diğer çocuğa beslenemeyeni öncelik tanıyacaksınız. Onu kurtarmak için de bir tek çözüm var. Demek istediğim tamam ben anladım. Daha sonra gece yarısı anne acıyla uyanıyor. Zorlukla sendeleyerek banyoya kadar gidiyor. İnleyerek olduğu yere yığılıyor. Baba da uyanıyor. Banyoya gidiyor, ışığı yakıyor. Karısının yere çömelmiş olduğunu görüyor. Şiş karnı geceliğini yırtacak gibi. Derisi geriliyor. Fetüslerden biri karnına vuruyor. Sinirli. Çıkmak istiyor. Yalnız olmak istiyor. Onu öldürmemiz lazım diye haykırıyor anne. Yüzü gözyaşlarından sırılsıklam. O kötü ruh. Kubeyla sıçrayarak uyandı. Küflenmiş parkenin üzerinde dizleri karnına çekili bir şekilde yatıyordu. İlk hissettiği gözyaşlarının tuzlu tadıydı. İkincisi zeminin nemi ve sonra karanlık. Saat kaç olabilirdi? 16 civarı. Hava kararmıştı. Camlarda yağmur vardı. Parkenin üzerinde ise kara fatmalar. Burada nasıl uyuyabilmişti? Belki de tıbbi raporlar ve tahlil sonuçlarına bakarak tahmin ettiği gerçeği reddetmeye çalışarak. Pencereye kadar sallanarak gitti. Yağmurun bulanık perdesi dışında başka bir şey göremedi. Ne bir sokak lambası ne de bir ışık. Büyük bir karmaşa yaşıyordu. Bir şey düşünmesine ve o düşündüğü şeye odaklanmasına imkan yoktu. Ama aynı zamanda kafasının hiç olmadığı kadar berrak olduğunu hissediyordu. Kabusunda Kubiye ile ikizlerin hikayesini yeniden yazmıştı. O bir rüyaydı. Ancak bu şekilde geliştiğini biliyordu. Ayaklarının dibinde ekografilerle beraber raporlar, tıbbi veriler, rakamlar duruyordu. İçinde bir yerlerde annesinin onda karar kıldığını hissediyordu. Büyük bir günahtan doğduğunu biliyordu. Hükmedilen fetüs ailesinin isteğiyle son anda kurtarılmıştı. Şimdi ne yapabilirdi? Düşünemiyordu. Ailesinin evine hapsolmuştu, karanlığa hapsolmuştu. Başını yukarı kaldırdı. Tavanda çıplak bir ampul asılıydı. Elektrik düğmesini açtı, sonuç alamadı. Yılgınlığa kapılmadan aşağı indi ve sigortayı buldu. Kırmızı düğmeye bastı ve hayra alamet olarak yorumladığı kuru ve sert bir ses duydu. Yeniden odasına çıktığında ışık yanıyordu. Dizlerinin üstüne çöktü ve yerdeki kağıtları topladı. Bir dakika sonra yeniden köklerinin ayrıntılarına dalmıştı. Başkomiser Solinas nerede? Saat 18. Paris Adli Tıp Enstitüsü. Anais birkaç kez Paris sokaklarında kaybolmuştu. Sonunda tepe lambası ve sirenlerini çalıştırarak börs rıhtımını bulmuştu. Danışma bankosunun arkasında duran sekreterin karşısında duruyordu. Solinas nerede? Ancak içeri girme izniniz var. Anais girişteki mermer büstler gözleriyle onu takip ederken holü geçti. Beyaz kapıları çoktan fark etmişti. Sekreter arkasından bağırdı. İçeri girme izniniz yok. Anais arkasını dönmeden tavan lambalarının ışığı altında ilerledi. Bir saniye sonra bir sürü kapalı kapanın bulunduğu iyi aydınlatılmış bir koridordaydı. Her yer kusursuzdu. Görünürde hiç sedye yoktu, cesette. Burada canlı bedenlerle çalışılmadığını gösteren tek güçlü dezenfektan kokusu ile buz gibi havaydı. Birinci kapı, ikinci kapı, üçüncü kapı. Beyaz önlüklü bir adam arkasından koştururken dördüncü kapıda aradığı şeyi buldu. Anais çoktan içeri girmişti bile. Şaşkınlık verici bir manzarayla karşılaştı. Ameliyathane lambalarıyla aydınlatılmış orada, neredeyse sığır iriliğinde siyahlar giymiş üç adam, üzerleri örtülü cesetlerin arasında ayakta duruyorlardı. Bu üç adamdan biri Solinas'tı. Siyah elbiseler ve beyaz salonun parlaklığı arasındaki karşılık neredeyse dayanılmazdı. Anais adamların konuşmalarına dikkat kesildi. Peşinden gelen hasta bakıcı da bu XX'le kargalar karşısında şoki olmuş öylece baka kalmıştı. ''Burada ne halt ediyorsun anlamadım.'' dedi heriflerden biri. Bu cesetler Montalembert sokağındaki silahlı çatışmayla doğrudan ilişkili. Ölü olmadan mı? Bunu nereden çıkarıyorsun? Solinas fazla hızlı davranamamıştı. Savcılık tarafından görevlendirilmiş cinayet büro polisleri çoktan adli tıbba gelmişlerdi bile. Kel'in orada yapacak bir şeyi yoktu. Ancak yine de açık gözlülükle pastadan payını almaya çalışıyordu. Savcılık bu konuda çok net. Savcılık hız gelir. Benim davayla ilgilenen yargıçla konuşacağım. Ve bu dosyaya senin boktan davanı karıştırma. Ne dosyası, ne olduğunu bile bilmiyoruz. Kurşun yemiş bir adam benim alanıma girer. Karşılıklı her sözde ses tonları yükseliyordu. Adamın sözden eylemlere geçmesine, yumruklaşmasına ramak kalmıştı. Anais onlara bakıyordu. Etrafları müdahale etme cesareti gösteremeyen beyaz önlüklü bir sürü hasta bakıcıyla çevrilmişti. Manzara Anais'in hoşuna gitmişti. Eter kokuları ve beyaz ışığın altında testosteron yüklü bir gösterinin tadını çıkarıyorlardı. Kavgaya hazır üç adam. Solinas bir gürz gibi kullanmaya karar verdiği kafasını omuzlarının arasından uzatıyordu. İlk konuştuğu herifin çok esmer, kötü tıraşlı, kulağı küpeyle olanın Solinas'ın taşaklarını hedefliyormuş gibi bir hali vardı. Yamağı elini çoktan silahına atmıştı bile. Birden Anais'in kalçasına son hızla bir sedye çarptı. Genç kadın kaydı ve yere düştü. Adamların tartışması tehlikeli bir hal almıştı. Bağırışmalar, küfürler, itişmeler. Solinas cinayet bürosunun herifini yakaladığı sırada İki adamı ayırmakta yetersiz kalan üçüncü adam silahını kılıfından çıkardı. Hasta bakıcılar koştu ancak iki vahşiyi durduracak çapta değillerdi. Anais yeni bir silahlı çatışma çıkmasından endişe ediyordu ki içeri başka adamlar girdi. Aynı boyda alabros saçlı üniformayı andıran gri takım giymiş iki herif. Namlularına susturucu takılı 9 milimlik yarı otomatik silahlarını polislere doğrultmuşlardı. Şenlik sona erdi koca aptallar. Solinas ve hasmı itişmeyi bıraktı. Solinas eliyle burnunu sıvazladı, burnu kanıyordu. Diğeri kulağını tutuyordu. Kulağında kırmızı bir çizik vardı. Kavga anında küpesi kulak memesini yırtmıştı. Neler oluyor diye homurdandı Solinas. Ordu Anguterif dedi ilk asker. Burayı derhal terk edin ve burada gördüğünüz cesetleri unutun. Solinas tereddüt etti. Cinayet büronun adamları yeni düşmanlarını daha iyi görebilmek için birkaç adım geri çekildi. Hasta bakıcılar tehlike çemberinin dışına çıktı. Anais taş kesmiş bir halde düştüğü yerden bir çocuğun göz hizasından olanı biteni izliyordu. İşte yeniden çocuk olmuştu. Hiçbir şey anlamadan yetişkinlerin dünyasını seyreden küçük bir kız. Ancak yetişkinlerin sıradan dünyasını değil, babasının dünyasını. Olaya el kondu dedi bir diğeri resmi bir evrakı uzatarak. Kimse kağıda bakmamıştı. Herkes anlamıştı. Şimdi gidip pansuman yaptırın ve defolun. Bu dava artık sizi ilgilendirmiyor. Eliyle hala kulağını tutan cinayet büro polisi boğuk bir sesle sordu. Siz tam olarak kimsiniz? Savcılığın kağıtlarında okursunuz. Hiç kuşkusuz bizleri aldandırmak için bazı kısaltmalar bulmuşlardır. Ama kısaltma dediğin her sabah birileri tarafından sıçılır ve hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı yok. Sen onu benim külahıma anlat dedi Solinas onlara doğru bir adım yaklaşarak. Kimsiniz? Kısa saçlı herif üzeri örtülü cesetlerden birine yaklaştı. Cesedin ön kolunu tuttu, gömlek kolunu sıyırdı ve polislere doğru çevirdi. Cesedin etine yerleştirilmiş bir kateter vardı. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Cevap yoktu. Seçkin savaşçılar bazen ciddi yaralanmalarda hızla kan zerk etmek için bir önlem olarak damarlarına takılı bir kateter taşırdı. Ancak bunun bu ikisinde pek işe yaradığı söylenemezdi. Bunlar bizimkiler dedi asker. Kendi gömleğini kolunu sıvadı ve ön kolundaki aynı düzeneyi gösterdi. Onları öldüren pisliği biz bulacağız. Siz kulübenize dönüyorsunuz. Ya dava? İki asker kahkahayı patlattı. Anaist de gülümsedi. İçten içe onları görmekten mutluydu. Askerler, paralı askerler, katiller. İki haftadan beri hayatına ambargo koymuş adamlar. Soruşturmasına sızmıştı. Onunla uyumuşlardı. Onunla birlikte nefes almışlardı. İpler ellerindeydi. Ve şimdi o ipleri kesiyorlardı. Matruşka davası bu morg odasının eşiğinden içeri giremiyordu. Ayrım sonu sayfa 609. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Marne le Valais. Marne le Valais. Marc Simonis. Marc Simonis. Brequet. Breguet. Breguet.